Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Değerleriyle Türkiye programında bugün konumuz aşıklık geleneği. Şiiri, müziği ve hikaye anlatımını içeren aşıklık geleneği sahip olduğumuz önemli kültürel değerlerden biridir. Yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bu değerler bütünü aynı zamanda 2009 yılından beri UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde yer alıyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün iki konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuna Yıldız. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Alt Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Ali Duymaz'la bir söyleşimiz olacak. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Şu anda Tuna Yıldız stüdyomuzda, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, bugün aşıklığı konuşacağız. Aşıklık geleneği nedir? Tarihe baktığımızda aşıklıkla ilgili ilk kaynakları nerede rastlıyoruz?
Efendim, aşıklık geleneği şu şekilde tanımını yapmak gerekir. Karşılıklı atışma yapabilen, hikaye anlatabilen, icraların çoğunlukla saz eşliğinde gerçekleştirebilen sanatçılara aşık. Bu söyleme biçimine de aşıklık, aşıklama denir. Aşıklık geleneğin aslında tarihine baktığımızda ilk örneklerini 16. yüzyılda görebiliyoruz. 16. yüzyıldan öncesine dair ne yazık ki bilgilerimiz çok sınırlı. Bunun en önemli sebebi de Türklerin Orta Asya'dan göç ederek Anadolu'ya gelmeleri ve burada yerleşik medeniyete sahip olmaları, yeni bir dini benimsemeleri, şiir ve müzik alanında bir takım değişikliklerle karşılaşmaları ve sözlü kültür ürünleri olduğu için aşık edebiyatına ait ürünler. Sözlü kültürün dinamik ve değişken yapısı nedeniyle 16. yüzyıl öncesine dair verilerimiz çok sınırlı. Ancak 16. yüzyıl öncesine ait şunları söyleyebiliriz. Ozan ve Baksı geleneğiyle özellikle bağdaştırılabilir. Orta Asya'daki bizim geleneklerimizle bağdaştırılabilir. Yine 16. yüzyıldan önce askeri mızıkaların ve halk şairlerinin bulunduğunu görüyoruz. Yine çeşitli ölüm merasimlerinde, av törenlerinde halk şairlerinin olduğunu görebiliyoruz. Yine Divan Lügat-ı Türk'te 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Türkçe Arapça sözlükte halk şairlerinin varlığına dair bir takım sözler var. 16. yüzyıl öncesi böyle. 16. yüzyılda ise Anadolu sahasında aşıklık geleneği teşekkül ediyor ve bu devirde eski kültürün devamı olan ozan gerek Azerbaycan'da gerekse Anadolu'da aynı çizgiyi takip ederek yavaş yavaş yerini aşıklığa bırakıyor. Aşık kelimesi ortaya çıkıyor.
Aslında ozanla arasında çok büyük bir fark yok.
Yok, birbirinin devamı. Aşıklıkta biraz daha böyle İslamiyet'in etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Biraz tasavvufla ve tekke edebiyatıyla bağlantılı. Hı-hı. Ve biliyorsunuz aynı zamanda aşıklara hak aşığı kelimesi de kullanılır. O da işte yine aşıklıkla ilgili bir durum. Şeyde 16. yüzyıl öncesi ozan, dede, ağsakal, varsa gibi kelimeler kullanılırken 16. yüzyıldan sonra ise hak aşığı, aşık, halk şairi, saz şairi, meydan şairi, çöğür şairi gibi kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Bunlar tabii yüzyıldan yüzyıla farklılıklar gösteriyor. Yani 16. yüzyıl bunun teşekkülü. Bu yüzyılda işte Köroğlu gibi, Karacaoğlan gibi isimler ön plana çıkıyor. 17. yüzyıla geldiğimizde ise artık aşık edebiyatının kendi sınırlarını çizdiğini ve kendine has bir gelenek oluşturduğunu görebiliyoruz. Ve işte bu dönemde de Ercişli Emrah, ondan sonra Aşık Ömer, Gevheri gibi hem halk diliyle hem de aruz vezniyle ürünler ortaya koyan şairleri görüyoruz. 18. yüzyıla geldiğimizde klasik edebiyat ağırlıklı bir yaklaşım var ve aşık edebiyatın biraz geri plana düştüğünü görüyoruz Anadolu sahasında. Ama mesela 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde düzenli teşkilatların kurulduğunu, işte İstanbul merkezli özellikle sarayın da desteğinin alındığı, aşıklık edebiyatının zirve yaptığı bir dönem. Bu dönemde işte Emrah Dertli, Seyrani gibi aşıklar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda işte Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu gibi aşıklar ortaya çıkıyor ve 19. yüzyıl özellikle yazılı edebiyatın da sözlü edebiyattır biliyorsunuz aşıklık geleneği. Yazılı edebiyatın da ortaya çıktığını ve cönk ve mecmualara aşıkların kendi şiirlerini yazdığını ve eserler ortaya koyduğunu görüyoruz. 20. yüzyıla geldiğimizde ise siyasi gelişmeler aşıklık geleneğini olumsuz etkiliyor ve büyük şehirlerdeki aşıklık geleneğine ait oluşumlar yerini yerel şehirlere bırakıyor. Kısaca hani tarihini özetlemek gerekirse
evet,
böyle
yine
söyleyebiliriz.
Evet, tarihten devam edeceğiz ama önce dinleyicilerimize bir örnek verelim dilerseniz. Şiirleri deyişleri günümüze kadar ulaşmış bir halk ozanı Aşık Karacaoğlan'dan bir eser dinleyeceğiz, bir türkü. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Gülseven Medar seslendiriyor. Karacaoğlan'dan dinledik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Evet.
Şimdi Karacaoğlan'dan bir işte şiiri dinledikten sonra aslında Karacaoğlan'dan biraz bahsetmenin iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle, Karacaoğlan mahlasını kendi söylenenlere göre, yani araştırmacıların söylediğine göre teninin esmer olmasından dolayı Karacaoğlan mahlasını alıyor. Bununla ilgili farklı rivayetler de var. Ancak Karacaoğlan aynı zamanda bir gezgin şair. Yani 16. yüzyıl şairi ve gezgin bir şair. Pek çok köy, pek çok ilçe, pek çok şehir onu kendine ait olarak kabul ediliyor. İşte ediyor. Çukur, mesela Karacaoğlan Mut, Mersin'de, ondan sonra Karaman'da, Osmaniye'de, Elbistan, Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Aksaray'da, Kilis'te, Mersin'de Karacaoğlan olduğu rivayet ediliyor. Yani bu da bize şeyi gösteriyor. Karacaoğlan'ın artık bir kişilik, tarihi bir kişilik olmaktan çıkıp artık bir anlatı kahramanı olduğunu ve binlerce, işte yüzlerce tabiri caizse Karacaoğlan oluştuğunu gösteriyor. Bu da bizim kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kanıtı aslında bakarsanız. Karacaoğlan'ın kendisinin mezarını ya da işte doğum tarihini bulmaktan ziyade bu ortak zengin değerin kıymetini bilmek gerekiyor.
Evet, sadece Anadolu'ya özgü değil mi bu aşıklık geleneği?
Tabii ki değil. Yani Azerbaycan'da var, Türkmenistan'da var. Yani Orta Asya Türk geleneklerinde zaten aşıklık geleneği yaygın. Ama hani Anadolu sahasıyla en benzer alan Azerbaycan alanıdır. Yani beraber ortak paralellikler vardır. Hatta bazı araştırmacılar Azeri sahasıyla Anadolu sahasını birlikte kaleme alırlar. Birlikte değerlendirirler değerlendirme yaparken.
Evet. Peki bir aşığın özellikleri nelerdir?
Bir aşığın özellikleri şöyle, bir aşık öncelikle mahlas alması gerekiyor bir aşığın. Kendine ait bir mahlası olması gerekiyor. Yani adlarının yerine kullandıkları takma isimleri, mahlasları. Asıl isimleri unutuluyor çünkü bir noktadan sonra
Bunun nedeni nedir peki mahlas kullanmanın?
ve şöyle... Mesela Dadaloğlu'nun asıl adı Veli, işte Sümmani'nin asıl adı Hüseyin, Gevheri'nin asıl adı Mehmet'tir. Yani kendi geleneğine uygun olarak kullanacağı mahlası kendisi seçerek alır. Ya da işte bir usta aşıktan, imamdan, pir ya da mürşitten kendi mahlasını alır. Şöyle iki türlü oluyor bu. Bir mahlasını seçerek alma, adını soyadını mahlas olarak kullanabilir ya da kendine bir takma at yaratabilir ya da yaşayışına işte sanatına uygun olarak kendi başından geçen bir olaydan etkilenerek kendisine bir takma at verebilir. İkincisi de dediğim gibi usta çırak ilişkisiyle yapılabilir bu ve aşık ustası tarafından bir sınava tabi tutulur. O sınavı geçerse ustası ona bir takma at verir. Bu aşıklığın göstergesidir yani mahlasının olması.
Bir
Ya
usta
da
çırak ilişkisi
tabii
var.
usta
Buradan da bunu
çırak ilişkisi
anlıyoruz.
aynen usta çırak ilişkisi vardır. Ya da rüyalı aşık vardır. Bade içme, badeli aşık derler buna. Bu da işte rüyasında bade işte bu bade şerbet olabilir, su olabilir, elmanlar, üzüm gibi şerbetler olabilir. Bunları rüyasında pir elinden işte üçler tarafından, beşler tarafından, kırklar tarafından ona bir ikram edilir. İçerse eğer aşıklık hüviyetini kazanır. Bu şekilde de mahlasını da alabilir. Aşıkların böyle kendilerine ait gelenekleri ve ritüelleri vardır.
Evet, az önce 20. yüzyılı konuşuyorduk. Oraya
Evet.
geri dönelim dilerseniz.
Tabii ki 20. yüzyılın özelliği şöyle. 20. yüzyıl önemli siyasi gelişmelerden etkilenmiş demiştim az evvel. Büyük şehirlerdeki aşıklık geleneği biraz 20. yüzyılda geriye düşüyor. Bunun önemli nedenlerinden biri radyo ve televizyonun yaygınlaşması ama radyo ve televizyon aynı zamanda aşıklık geleneğinin sürdürülmesine de katkı sağlıyor bir taraftan da. İcra zemini olarak görüyorlar aşıklar olarak. Radyoya çıkıyorlar, yazılı kültürü kullanıyorlar, işte elektronik kültürü, interneti kullanıyorlar, medyayı kullanıyorlar. Bu yüzyılın önemli aşıklarından bahsetmek gerekirse aslında Aşık Veysel en önemli temsilcilerden bir tanesi. Biliyorsunuz 1894 yılında doğuyor Aşık Veysel, Sivaslı. Ve 7 yaşına geldiğinde
Çiçek
çiçek
hastalığından
hastalığı
mı?
evet çiçek hastalığı geçiriyor ve gözlerini kaybediyor. 10 yaşında babası ona bağlamayı veriyor eline ve bağlama çalmayı öğretiyor. Daha çok Aşık Veysel'in sözlerine baktığınızda işte tasavvufi konulara, vahdet-i vücut meselesine önem verdiğini, daha içten ve nüktedan sözleri olduğunu görebiliyoruz. Aşık Veysel çağımızın hani en önemli aşıklık geleneğinin temsilcilerinden bir tanesi.
O zaman Aşık Veysel'den bir eser dinleyelim. Tüm dünyanın tanıdığı büyük saz üstadı Aşık Veysel'den yaşamın yalın bir özetini yaptığı Uzun İnce Bir Yoldayım adlı eseri dinliyoruz.
Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum, gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet illerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece.
Çok sanatçıdan dinlemeye devam edeceğiz eserleri. O yüzden süremiz yetmiyor hepsini vermeye. Evet, Sayın Yıldız'la değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor efendim. Hiç kadın aşık var mı?
Kadın aşık var. Mesela en son aklıma gelen aşık Gülçınar vardı. Geçen sene rahmetli olmuştu ama o geliyor aklıma. Bu çağda yetişmiş olan aşık Gülçınar. Aşıklık geleneğine baktığınızda kadın aşıkların sayısı az olmakla birlikte var. Yok diyemeyiz ama giderek de sayısının arttığını söyleyebilirim.
Hı hı. Peki aşığın toplumdaki rolü nedir? Aşıklıkta hangi konular ifade edilir genellikle?
Aşığın toplumdaki rolü aslında bir ayna gibidir aşık topluma. Toplumun içinden çıkan, halkın içinden çıkan o duyguyu, halkın isyanını, halkın kabullenişlerini yansıtan, o kültürün içinden mayalanan, o kültürün merkezinden kopup gelen bir gelenektir aşıklık geleneği. Kimi şairlere bakarsınız, halk şairlerine, bir isyanın temsilcisidir. İşte bunlara örnek olarak kimleri söyleyebiliriz? Dadaloğlu'nu söyleyebiliriz, Pir Sultan Abdal'ı söyleyebiliriz. Kimi aşıklara bakarsınız, işte daha çok tasavvufi konulara yönelmiştir. İşte Aşık Veysel gibi. Son dönem aşıklarına baktığınızda işte Şeref Taşlıova gibi, Murat Çobanoğlu gibi bir geleneğin sürdürücüsüdür. Bunlar atışma konusunda daha çok iyilerdir. Aşıklar hem kavgamızı hem sevgimizi anlatır aslında.
Evet, bir de ahlakçı bir tarafı da var.
Tabii ki.
İyi ahlakı tarafı da var değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani aşıklık geleneğinin böyle bir tarafı da var. Erdemli olmayı, güzel ahlaklı olmayı da bize her zaman öğütleyen bir tarafı vardır.
Evet. Lep değmez diye bir şey var. O nedir?
Şöyle, lep değmez aşıkların ustalıklarını sergilemek için, yani bir nevi söz hüneri olarak başvurdukları bir yöntem aslında. İçinde işte B, P, M gibi dudak değmez, yani dudak ve diş dudak sesleri bulunmadan söylenilen şiirlere denir. Genellikle bir dudakların arasına iğne koyarak,
evet,
yarışma şeklinde yapılan bir atışmadır bu aslına bakarsanız.
Evet, atışmaya geliyoruz buradan.
Tabii,
da.
Tabii.
Atışma nedir?
Atışma da yine doğaçlama olarak belirli bir kural çevresinde söyleşmelerine atışma denir. Atışma, aşıkların dinleyenler karşısında değişme, birbirini iğneleyeceği fakat mizahi çerçeveyi de koruyarak, yani onların kalbini kırmaktan mizahi çerçeveyi de koruyarak iki aşığın karşılıklı atışmasıdır. Tabii burada bir şey vardır, hani Ayak verme denilen bir şey vardır. Oradaki en yaşlı ve bilge kişi o aşıklara ayak verir. Yani bir söz söyler, bir konu tema verir ve onlar onun üzerinden atışmaya başlarlar. Burada da hani o şeye uymayan aşık, o temaya uymayan, uygun, o ayağa verilen ayağa uygun söyleyemeyen aşık yarışmadan hani geri kalmış olur. Diğer aşık daha ön plana çıkar. Nüktedandır gayet, hiciv de vardır işin içinde. Atışmada bu şekilde doğaçlama yapılan bir
demek. Peki atışmada başarılı olursa sanatçılar ne olur?
Yani bunun mesela şeyleri de var. Hani aşıklık yarışmaları var.
Evet.
Mesela Aşık Veysel'in de katıldığı işte yapılan bu yarışmalar. Onlarda aşıkların kendilerini gösterme, ön plana çıkma, kendilerinin daha iyi aşık olduğunu kanıtlamaların bir göstergesidir atışmalar. İyi aşık doğaçlama bir şekilde o verilen, o anda verilen, yine doğaçlama bir şekilde verilen o ayağı alır ve götürür. Onun bir aşıklığın göstergesidir.
O zaman bir örnek dinleyelim mi?
Tabii ki.
Evet, aşık atışmasına bir örnek dinleyeceğiz. Aşık Şeref Taşlıova ve Aşık Çobanoğlu'ndan dinliyoruz.
Gönlümün bağında yaprak döküldü, ötmez oldu bülbül güller yaralı. Hele garip yolcu ne çekersin kervanı, gelen yok giden yok yollar yaralı. Garip yolcu ne çekersin kervanı, gelen yok giden yok yollar yaralı. Vay yaralı, yaralı. Ya feryat edersin, güllerim mi solmuş, diller yaralı. Sevda bağlarına bir fidan diktim, yapraklar döküldü, dallar yaralı. Sevda bağlarına bir fidan diktim, yapraklar döküldü, dallar yaralı, yaralı. Yapraklar döküldü, dallar yaralı.
Ah, bala vatanımın dağları bah dumanlı, buzlar paramparça, göller yaralı. Aşığın sazını çaldığına bakman, eller oynar ama teller yaralı. Aşığın sazını çaldığına bakman, eller oynar ama teller yaralı.
Değerli dinleyicilerimiz, değerleriyle Türkiye devam ediyor. Aşıklık geleneği 2009 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alıyor. Biz de Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Alt Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Ali Duymaz'la bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Merhabalar.
Merhabalar Burcu Hanım.
Efendim,
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Aşıklık geleneği 2009 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alıyor. Nasıl alındı? Alınma süreci nasıldı? Alınma nedenleri nelerdi?
Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için size teşekkür ediyorum. Stüdyo konuğunuz Tuna Bey'e de selamlarımı sunuyorum. Somut olmayan kültürel miras listelerinde Türkiye'nin ilk listeye giren ögelerinden birisi, üçüncü sırada olanı Aşıklık Geleneği. 2019 yılında gerçekleşti bu. Bilindiği üzere somut olmayan kültürel miras 2003 yılında UNESCO tarafından kabul edilen bir sözleşme ve Türkiye de bu sözleşmeye 2006 yılında imza koydu. 2006 yılından 3 yıl sonra önce Meddahlık Geleneği 2008'de ve Mevlevi Sema Törenleri, arkasından da 3. sırada Aşıklık Geleneği Türkiye'nin temsili listesi olarak tescillendi, kabul edildi.
Hı hı. Evet. Peki listeye dahil edilmesinden sonra geleneğin yaşatılmasına olan olumlu katkıları nelerdir?
Şimdi aşıklık geleneği tabii ki günümüzde zayıflayarak da olsa süre gelen bir gelenek. Türkiye'de, Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan'da, İran'da ve değişik Türk topluluklarında var olan bir gelenek. Ancak kabul etmek gerekir ki teknolojinin, iletişim imkanlarının artması aşıklık geleneğinde de bir zayıflamaya sebep oldu. Zaten UNESCO'nun temel gayelerinden bir tanesi de somut olmayan kültürel miras korumacılığıydı. Bu korumacılığın içinde aşıklık geleneğinde önemli bir yeri vardı. Hem Türkiye'yi temsil etmesi açısından hem de aşıklık geleneğinin korunması açısından son derece yerinde bir karar olmuştur bu.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Şimdi bir iki ufak konuya daha temas etmek istiyorum. Aşıklık geleneğiyle birlikte aslında biraz önce Tuna Bey'i de dinledim. Müzik konusu olsun, hikaye konusu olsun, Türkiye'nin temsili listesinde bulunan 16 miras listesinin bir kısmı aşıklık geleneğiyle ilgilidir. Bunlardan bir tanesi meddahlık geleneği, mesela hikaye anlatma açısından. Bir tanesi yine Alevi Bektaşi ritüeli olarak semahın kabul edilmesi. Ve son olarak geçen yıl 2018'de Dede Korkut Ata mirasının kültürü, efsaneleri ve müziği ile birlikte Azerbaycan ve Kazakistan ile ortak dosya olarak sunulması ve kabul edilmesidir. Bütün bunlar aşıklık geleneğinin ilişki içinde olduğu diğer geleneklerdir. Ve Türkiye bu konuda, özellikle UNESCO Türkiye Milli Komitesi bu konuda üzerine düşen vazifesi ne gereğince yerine getirmiştir. Bir husus daha var, onu da belirtmeden geçmeyeceğim.
Buyurun.
Yine UNESCO'nun önemli bir kararıdır o, yaşayan insan hazinesi. Türkiye'den aşık olarak yaşayan insan hazinesine girmiş isimler var. Bunlar gerek ulusal envanterde, gerekse uluslararası envanterde önemli yer tutarlar. Bunların başında 2014 yılında kaybettiğimiz Şeref Taşlıova gelir. Yine aşıklık geleneğiyle ilgili olarak değerlendirebileceğimiz bir başka isim de Neşet Ertaş'tır. Bütün bu çerçevede aşıklık geleneğinin korunması için UNESCO Türkiye Milli Komitesi gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Kültür Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla birlikte.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Duymaz.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Alt Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Ali Duymaz'la beraberdik. Telefon konuğumuzdu kendisi. Evet, günümüzde aşıklık geleneğine biraz girdik. Günümüzde nasıl peki aşıklık geleneği?
Günümüzde az evvel Ali Hocam'ın da söylediği gibi aslında önemli temsiller var geleneği sürdüren. Biz hiç hani az evvelki konuşmalarımızda şeyi atladık. Aşık kahvehanelerinden bahsetmedik. Aşık kahvehaneleri tabii önemli bir geleneğin sürdürülme biçiminde önemli bir yeri vardır. Önemli mekanlardır. Günümüz aşıklarından özellikle Kars'taki rahmetli Murat Çobanoğlu mesela orada kendi kahvehanesini kurmuştu. O oradan yetişen çıraklar, usta çırak ilişkisiyle yetişen insanlar bir şekilde geleneği sürdürüyorlardı. Şeref Taşlıova keza hocam bahsetti. Yaşayan insan hazinesi olarak ilan edilmiştir. Önemli bir temsilcidir günümüzdeki aşıklık geleneğinin. Şeref Taşlıova biliyorsunuz 1938 yılında doğmuştur. 2014 yılında vefat etmiştir ve Karslıdır kendisi. Birçok konuda aşıklık geleneğinin birçok konusunda hikaye anlatma, muamma çözme, karşılama, işte aşık ezgileri gibi dallarda ön plana çıkan bir şairdir genellikle. Ve Kur'an, işte vatan, millet, bayrak, dürüstlük, yiğitlik gibi insan ve tabiat sevgisini işleyen şiirleri vardır. günümüzün hani Neşet Ertaş da dahil, Şeref Taşlova, Murat Çobanoğlu ve son yüzyıldan işte bahsedersek Aşık Veysel çok önemli isimlerdir yüzyılımızda.
Evet, Aşk-ı Muamma'ya döneceğiz ama önce güzel bir eser dinleyelim. Aşık Şeref Taşlova'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
Sevgili Türk çocukları, bugün 23 Nisan'dır hey. Atatürk'ün armağanı, bugün 23 Nisan'dır hey. Atatürk'ün armağanı, bugün 23 Nisan'dır hey. Vatanıma kutlum olsun, bugün 23 Nisan'dır. Yaşlansa da yine gençtir, bugün 23 Nisan'dır. Yaşlansa da yine gençtir, bugün 23 Nisan'dır.
Aşık Şeref Taşlova'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Az önce muammaya değindik. Muamma nedir?
Muamma aslında bir şeydir. Hani bir soru, bilmece, onu çözme işidir. Ve bilgi ve zeka ister muammayı çözmek. Aşık kahvehanelerinde geçen bir meseledir bu. Yani halk şairi tarafından hazırlanmış bir muamma. Büyük bir kağıda uzaktan okunabilecek şekilde yazılır ve bir duvara ya da işte bir tahta varsa oraya asılır. O tahtaya da işte gelen kişiler para takarlar böyle. Kahvehaneye aşıklar dinlemeye gelen kişiler para takarlar ve sonrasında oradaki aşıklar muammayı çözmeye çalışırlar. Muammayı çözen aşık o paraları da alır. Hiç kimse çözemediyse o paralar o muammayı asan aşık kimse artık o soruyu soran bilmeceyi soran aşık kimse ona kalır. Yani böyle bir gelenektir. Orada işte insanlar gelir belirli bir düzen içinde tertip içinde sessiz sedasız bir şekilde aşıkları dinlerler ve o muammayı o soruyu bilmeceyi çözmelerini beklerler.
Evet, çağdaş aşıklara geri dönelim. Neşet Ertaş hakkında biraz bilgi verir misiniz bize?
Neşet Ertaş aslında hani son dönemin özellikle popülerlik anlamında da en önemli şairlerinden biri. Yani hem Türkiye'de tanınıyor hem yurt dışında da çok fazla tanınırlığı, bilinirliği var. Biliyorsunuz Neşet Ertaş'ın lakabı da hani şeydir. Bozkır'ın tezenesi derler. Bunu kendisi de dememiştir. Yaşar Kemal söylemiştir onun için bunu. Ve babasını biliyorsunuz Muharrem Ertaş bağlama ustasıdır. Daha şeydeyken yani küçük yaşlardayken babasıyla beraber düğünlere gidip babasından öğrendiği işte usta çırak ilişkisi dedik ya hani aşıklarda önemlidir. Babasıyla o usta çırak ilişkisiyle bu geleneği öğreniyor ve kendisinin söylediği bir söz var Neşet Ertaş'ın. Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız diyor. Yani Neşet Ertaş aynı zamanda Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan devlet sanatçılığı unvanını bile kabul etmeyen bir insan. Hani ben halkın sanatçısıyım işte devlet sanatçılığı bize göre değil diyen. Yani böyle duygusu ve kalbi bu kadar açık bir insan Neşet Ertaş. Şiirlerinde genellikle uzun lavaşta bozlak söyleme kültürünün olduğunu görüyoruz daha çok. Sözlerinin sadece kendisiyle kalmadığını birçok diğer müzik türlerine işte rock'tır, pop'tur oralarda da dönüştürülerek devam ettiğini görüyoruz. Neşet Ertaş etkileme bakımı anlamından Türk müzik kültürünü etkiliyor. Sadece aşk edebiyatını değil.
Peki. O zaman Neşet Ertaş'tan güzel bir eserle programımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz
ben
için, aktardıklarınız
ederim.
İçin.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuna Yıldız stüdyo konuğumuzu, değerli dinleyicilerimiz. Böylelikle Değerleriyle Türkiye programının sonuna geliyoruz. Bizlere degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi Neşet Ertaş mikrofonda Bir Dost arıyorum. Hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.